Changing World Perspectives in Education S656'nın amacı kendimizi sınıf ve okul boyutunda düşünmenin üzerine çıkararak küresel boyutta düşünebilecek, eğitimi küresel boyutta anlayacak ve düşünecek bir noktaya gelmek ve yaptığımız her işin öğrenci açısından, ülke açısından ve küresel açısından ne anlama geldiğini kavrayabilmek ve ülkenin eğitim politikalarına bu amaçlarla olumlu katkılarda bulunabilmek. Benim ayrıca şöyle de bir ilave amacım var. Öğrencim açısından yani sizler açısından. Yabancı dille eğitim insanı dışarının düşüncesine açan bir eğitim. Dolayısıyla bunun böyle bir katkısı var bize. Eğer bunu olduğu gibi alırsak bu tarz insanı aktarmacı konumuna getiriyor. Dışarıdan alıp aktarıyoruz. Dolayısıyla Türkçe eğitim yapmış olanlardan daha büyük bir sorumluluğumuz var. Biz aynı zamanda süzme görevini de yapmak durumundayız. Bunu da ancak bilgilerimizle yapabiliriz. Bilgilerimiz hem ilkelerimiz olacak, tabii Türkiye bilgisi ve ilkelerimiz olacak, hem de Türk eğitim politikaları ve Türk eğitim sisteminin yeri hakkında çok iyi bir bilgimiz olacak ki bu süzme görevini yapalım. Süzme görevi iki yönlü. Bir, dışarıdan alacağımız, aktaracağımız bilginin Türkiye'ye yarayışlı yanlarını seçip, amaçlarımıza yarışlı yanlarını seçip getirmek. Bir de birikimlerimizi eğitim sistemine aktarıp oraya olumlu katkılarda bulunabilmek. Yani tartabilmek ilkeli olarak. Bunu niye söylediğimi belki sene sonunda tekrar üstünden geçtiğimiz zaman amaçlarımızı daha iyi anlayacağız. Çünkü küreselleşme diye ortaya çıkmış olan bir olgu, ki bu bir olgudur. İstesek de var, istemesek de var. Kaçınmak mümkün değil. Dışında kalmak mümkün değil. Olumlu yanları da var, olumsuz yanları da var. Olumlu yanlarını kendi eğitim amaçlarımıza uygun hale getirerek kullanmak, olumsuz yanlarını da asgariye indirmek gibi görevlerimiz olacak. Bunları ayırt etmek amacımız. Dolayısıyla şu anda bu şekilde dışarıyla temas halinde olan, daha fazla temas halinde olanlarımızın şeyleri, görevleri iki misli artmış oluyor. Ben size ders zaman tablosunu şöyle bir neler yapacağımız hep beraber sizlerin de belli olduktan sonra şey yapacağım. Tekrardan hafta hafta kim ne yapacak şeklinde gene de vereceğim ama şimdi neler yapacağımızı önce bir şey yapalım. Derslerin ben akışı sırasında zaman zaman durup size bilgilerimizi bağlamak için bir takım genel ilkeler, gidişat, işte bazı şeylerin yorumları ne noktalara vardı dünyada, biz Türkiye olarak nasıl yorumlayabiliriz? Çünkü bizim eğitim sistemimizin çok özellikleri var kendine has. Onları nasıl yapabiliriz şeklinde bazı şeyler, konuşmalar yapacağım. Ama bu dersimiz bir seminer dersi halinde. Ve bu seminer dersimiz 3 bölümlü. Final imtihanı yok. 3 bölümlü olarak çalışmalarımız var diyor, sunulacak olan. Bunlardan, tabii bu bir doktora sınıfı olduğu için bunu biraz okumaları var ama bu okumaları da böyle yıldırıcı bir boyutta değil. Ben sizin için bazı şeyler de seçtim. Onun için daha da kolay olabilecek. Birinci boyutta küreselleşme ile ilgili birer okuma yapacağız. Bununla ilgili bir kitap okunacak ve bunu siz kendiniz seçeceksiniz. Küreselleşmeyle ilgili bir kitap seçimi olacak. Bazı öneriler verebilirim, burada yanımda var. Bir kitap olabilir veyahut da en az 10 yıl evvele ait olan, yani o alanın küreselleşmeyle ilgili olan konunun belirleyicisi olmuş olan bir makale de seçebilirsiniz. Ama böyle hani bugünlerde internette dolaşanlardan bunun olmaması gerekiyor. Çünkü bu saha kendi içerisinde artık epey derinleşmeye başladı. Böyle bir küreselleşmeyle ilgili kitabımız olacak. Küreselleşmeyi öğrenirken amacımız bir tek küreselleşmeyi öğrenmek değil. Zaten ufak ufak başlamışsın. Bu iki taraf, iki grup arkadaşın da şeyleri yakın, ilgi alanları yakın. Küreselleşmenin Türk eğitimi açısından anlamı nedir? Bizim kendi görev alanlarımız, ders alanlarımız açısından anlamı nedir? Bunun kavrayışıyla şey yapacağız. Bir yandan kitabı okurken bir yandan da bize nasıl yansıyor Türkiye'ye? Şey yapabiliriz. Ama tabii küreselleşmeyi bir önce elektronik devrim olarak anladıktan sonra bunun çalışma hayatına etkileri, çalışma hayatının eğitim, meslek gereklerine etkileri, mesleğin eğitime etkileri artı tüketici ve üretici olarak veyahut da yaşayan bir insan olarak bu ortamda tüketici olmasa bile kültüründen faydalanan çeşitli diğer işlevlerini yapan toplumsal ve siyasal diğer işlevlerini yapan insanların ne gibi davranış ve beceriler geliştirmeye ihtiyaçları var? Bunlar eğitimimiz açısından hangi talepleri doğuruyor? Bunları yapabiliriz. Küresel, yani yapacağımız şey bu. Burada hepimiz bununla ilgili olarak bir sunuş yapacağız. Bu sunuşumuz diyelim ki burada biz geldiğimiz zaman 3,5 saat, 3 saat oturuyoruz. Eğer ders saatiniz şeyse, müsaitse ve kalmak isterseniz ben kendi saatimi öyle ayarlayacağım. Mesela diyelim 4.30'a kadar değil de 5.30'a kadar da kalabilirim. O size bağlı tamamen. Yani ben zorlayıp da böyle bu saate kadar oturalım demem. Ama öyle haller çok oluyor. Yani bütün sınıflarımda oldu. Burada da olabilir diye ben vaktimi ona göre ayarladım. Bunun şeysi olarak devamı olarak globalization'ın yani devamı olarak küreselleşmenin sosyoekonomik ve sosyopolitik olarak dünyadaki anlamı makro sosyopolitik ve makro sosyoekonomik boyutlarıyla anlamı ne noktalara geliyor? Ve bu eğitim için ne manalara gelecek diye size bir makale vereceğim. Tilki, Leon Tilki'nin yazmış olduğu bir şeyi Comparative Education şeysinde yazmış. Bunu bizim kendi 20 sayfalık bir makale, bunun bizim bakış açımıza oluşturmamıza, kendi bakış açılarımızı oluşturmamıza faydalı bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla orada kitap ve makale aramanıza gerek kalmayacak. Bir de böyle olaylar karşısında çeşitli başka şeylerde, makalelerde kendiniz getirip buraya önerebilirsiniz. Veya ben bulduğum zaman getirip burada çoğaltıp dağıtacağım. Birer tane klasörünüz olursa elinizde, klasör şeklinde hani şu kalın dosyalar var ya, onun içerisine biriktirmeye başlarsınız. Dağılmaz. Sonra çalıştığınız zaman ileride teziniz üzerinde çalışırken çok yararlı olabilir bu tip şeyler. Çünkü temel kavramları çok irdeleyeceğiz. Ondan sonra ikinci aşamasında bu küreselleşmenin, bu birincisi kavramın oluşması, eğitimle ilişkisinin kurulması ve sosyoekonomik ve sosyokültürel açıdan ne eğilime girdi küreselleşme, buna bakmak için genel dünyamızı tanımak. İkinci aşamada bunun eğitim açısından kullanımları var. Bu kullanımların bir kısmı şey olarak bilimi kim yaparsa biliyorsunuz yönetimini de hemen hemen o yapar ve o konuyla ilgili pek çok standart fikri davranışı da o oluşturmaya çalışır. Küreselleşmenin işte şeyi olan elektronik ve bilişim devrimlerini ne elinde tutanlar, bunun da eğitime yansımalarında elinde tutmakta olan şeyler. Yani böyle böyle oldu, iş hayatına böyle yansıdı, eğitim hayatına da böyle yansıyor diye bunun bir doğal tarafı var, teknolojiden gelen. Bir de bunun yönetilmesi var, belli odakların veya belli akımların lehine olmak üzere. Çünkü sonuçta bunların hepsi ticaret, hepsi para, hepsi kazanç demek oluyor bir. İkincisi de siyasi güç demek oluyor. Bunların kullanılması hadisesi var. Buna bakacağız birazcık da. Tabi olmak olmamak. Ondan sonra tabi olmamak için neler, bu çok güç bir hadise, tabi olmadan var olabilmek. Fakat bizim gibi dünyanın bütün geçiş noktalarında, yani yol ağzında bulunan bir ülke için tabi olmak, olmamaktan başka çare yok. Aksi takdirde erimeye hızla gelebilecek bir ülke konumundayız. Gerçi kenar ülkelerde, çeper ülkelerde kolay eriyorlar. Ama bizim üzerimizdeki baskıyı hissedebiliyorsunuzdur. Bu sadece tek boyutlu bir siyasi baskıdan ibaret değil. Bu çok boyutlu bir açma meselesi. Mümkün olduğu kadar erken açma. Erken açmadan amaçlar, hazır olmadan açma ki istediği şeyleri, adımları, bazı şeyler, akımlar alabilsinler diye. Bir kısım siyasi, çoğu ekonomik olan böyle akımlar var. İkinci aşamada da buna bakacağız. Bu aşamanın bir diğer özelliği de sadece güçlü olan uluslararası şirketler ve büyük devletlerin bir işi değil, bu iş artık uluslararası kuruluşlara ihale edilmiş vaziyette. Onlar vasıtasıyla yürütülüyor. Dünyada şu anda bilinçli olarak uygulanmakta olan New Institutionalism akımının boyutlarına bakacağız. Bunlar eğitim açısından ne anlama geliyor? Türk eğitimi açısından ne anlama geliyor? Ona bakacağız. Daha bu küreselleşme. Küreselleşmenin üçüncü aşamasında da bunlar yansıdığı için böyle bir ay içinde bu kısımları bitireceğiz yani. Paradigm shift, paradigma değişmesini yapacağız. Paradigma değişmesi sanayi dönemi bilgi ve sanayi dönemi hayata bakışın elektronik devrimle beraber değişmesiyle ilgili bir şey. Bu konuda bizim burada kuruluşumuzda Hasan Şimşek Hoca'nın yazmış olduğu bir kitap var. Paradigma değişmesi, kaos ve Türkiye diye, kaostaki Türkiye diye yazmış ama esas paradigm shift. Bir eğitimcinin dünyadaki paradigma değişmesini yorumlamış olması ve bunun bizim bakış açımıza veya bizim ihtiyaçlarımıza uygun olarak yapılmış olması büyük bir tarih diye düşündüm. O kitabı da ben, kitabı bulabilirseniz ne âlâ. Bulamazsanız dersi onu çoğaltıp yapacağım, dağıtacağım. Bulunuyor da piyasada, zannediyorum ikinci baskısı yapılıyormuş dediler. Paradigma şeysi, değişmesi, pardon, Kaos'taki Türkiye, Sistem Yayıncılık'tan çıkmış. Sistem Yayıncılık'tan veya geçen sene yalnız bir ara bulunmadı, ikinci defa basılıyor dendi. Bu paradigma değişmesinin öğrenilmesi çok önemli çünkü bilime bakış açısını ve bilimin dünyaya bakış açısını tamamen değiştirmekte olan bir şey. Dolayısıyla eğitimin bilimle doğrudan ilişkisi olduğunu düşünürsek, eğitimin bilgiyi kullanışını ve bilgiyi aktarışını ve bilgiyle eğitim arasındaki ilişkiyi de tamamen değiştirebilecek bir paradigma değişmesine giriyor dünya. Bu yaşanıyor hali. Yani eskiden gözlemlenebilir, gözleme dayalı bilimin eğitime yansıtılması, bunun da öğrenciye öğretilmesi, işte şüphecilik, sorgulama, gözleme dayalı olarak bütün dünyadaki olayları tekrardan vuku getirilebilmesi, tekrardan meydana getirilebilmesi, laboratuvar ortamlarında gibi analiz ve sentez yöntemleriyle çalışan beynimiz artık bundan sonra daha farklı stratejilerle de çalışmaya başlayacak. Dolayısıyla bunların öğrenilmesi ve öğretilmesi ve sizlerin mesleklerine nasıl uygulanabileceği gibi bir sorumuz var. Bilgisayar teknolojilerinde bu ayrı bir şey boyutu ortaya çıkıyor. Fen eğitiminde ayrı bir boyutta ortaya çıkıyor. Sosyal bilimlerde ayrı bir boyutta ortaya çıkıyor. Sosyal ve felsefede ayrı bir boyutta çıkıyor. Çünkü sanayi devri teknolojisi, bu bilhassa senin şeyine de, tezinle de ilgili olabilir. Bilim, öğretmenin bilime bakışı dedin değil mi?
Evet.
Ve davranışların şey. Bu genellikle bu şey eski teknoloji dediğimiz, yani 1980'lerin öncesine düşen sanayi çağı teknolojisiyle ilişkili bir kavram bu. Bir hala süren. Ama şu anda bu çok değişiyor. Onun için sen belki bunu ileriye bakışına bunun alıp bilişim teknolojileri ve elektronik devrimin etkileri öğretmenle bilim arasında, bilgi arasındaki ilişki ve öğretmenin bilgiye bakışını, davranışlarını nasıl değiştirecek şeklinde bir şeyle çalışırsan ileriye yatırım yapmış olursunuz. Çünkü 20 sene sonra zaten bu söylediğimiz etkisi yok. Yeniye geçmiş olacak. Bu konuda da çok malzeme bulacağını zannediyorum. Fakat oturmuş bir felsefi background'ı olmadığı için pek çok şey biraz varsayımlara, biraz el yordamına dayanacak ama o daha zevkli yapıyor işi. Mesela sanayi devri teknolojisinin arka planı bir pozitivizm akımının şeysidir. Yani sosyal olarak pozitivizm akımı diyoruz biz buna. Fakat aydınlanma devrinin çeşitli olaylara bakış kalıpları ve bunların isimlerinden bilime bakışı da pozitivizm olarak, yani pozitif olarak laboratuvarlarda veya da hayatta gözlemlenebilir, irdelenebilir, tekrarlanabilir bilimin o bilim olarak kabul edilmesi, bunun dışındaki hiçbir şeyin bilim alanına sokulmaması gibi bir hadise şu anda değişti. İşte kaos teorileri var, yok işte efendim cyclical change'ler, yani devrimi change'ler, ondan sonra dalgalanmalar, spiraller falan gibi çok çeşitli bilginin değişimi yöntemleri üzerinde görüşler var. Bunların şimdi yavaş yavaş görüşümüze ve öğretme stratejilerimize hakim olacağını görüyoruz. Bunun ilk bir uzantısı olarak işte bu çoklu zeka kavramı girdi eğitime. Çoklu zeka hemen hemen bunu şeysidir. Yani öğrencileri de bu şekilde birey olarak alıp onların tarzlarına uyarlanabilmek zaten baştan tek tip teknoloji sanayi çağı bilgisinin aşılmış olduğunu gösteren bir hadise. Bunları daha uzun konuşuruz. Ben sadece şeye giriyorum. Gerçi Türkçe yaptım bu kadar kısmını, hızlı geçelim diye ama İngilizce de olabilir bu aynen. Paradigma kısmı var. Sonra bu paradigmaların üçüncü dünya ülkelerine nasıl benimsetilmesinin beklendiğiyle ilgili bir şeyimiz var. Cheng Chungying diye bir Çinli'nin çok iyi kavrayıp olayı tamamen istenilen şekilde nasıl tepki verebildiğini gösteren bir örneğimiz var. Bir de bizim kendimize böyle şeylerde özgün tepki gösterebilmemiz lazım. Bunun ne düzeyde gösterebiliyoruz? Kemal Gürüz'le Namık Kemal Pak'ın, TÜBİTAK Başkanı'nın Avrupa Üniversiteler Birliği'ne vermiş oldukları bir paper'dan takip edebileceğiz. Globalization, Knowledge Economy and Higher Education and National Innovation Systems, The Turkish Case diye bir şey vermişler. Burada yorumlama gücümüz Türkiye olarak, şimdi tabii bütün üniversiteleri temsilen, her hepsinden katkılar almış olarak en üst düzeyde ki düşünceyi oraya götürdüklerini varsayıyoruz. Ne durumdayız? Bunu biz hangi durumlara daha getirmek isteriz? İhtiyaçlarımız var. Eğitimin hem tabanında hem tavanında. Bunları irdeleyeceğimiz böyle de bir oturumumuz olacak. Bunları makalelerini de vereceğim. Bu Çin Chen Yüngin'inkini de şeyinkini de Kemal Gürüz'ünkisini de dağıtacağım. Şimdi ilk ayımız hemen hemen böyle geçecek. İkinci ayımız, bunlara tabii şimdiden hemen söylüyorum çünkü çalışmalara başlamamız lazım. Uluslararası kuruluşların görevliler, dedim ya, görevlendirilmiş vaziyetteler çeşitli boyutlarıyla. Uluslararası kuruluşların eğitimin küreselleştirilmesi boyutu üzerindeki politikaları ve etki düzeylerinin irdelenmesi. Bununla ilgili birer kaynakça taraması yapacağız. Artı birer küçük paper, yani paper derken buna da işte 15-20 sayfa geçmeyecek bir şey burada tartışabileceğimiz şekilde. Mesela bir Dünya Bankası var, Avrupa Birliği var, ILO var, Dünya Çalışma Örgütü var. Büyük şeyler, sorumlular olarak bir konuda. Bir de farklı bir bakış açısına sahip olarak UNESCO var. Değişim geçirmekte olan UNESCO var. Ama bunun dışında başka kuruluşlar var. Ben 4 tanesini söylüyorum. 4 tanesiniz diye. Önden. Onun dışındaki pek çok kuruluş, yani işte NAFTA'ya git, NAFTA'da yapıyor. Güney Amerika'ya, Merkezür'e git, Merkezür'de yapıyor bunu falan ama esas onları da etkileyen büyük kuruluşlar, onları da etkileyen büyük kuruluşlar olarak bunları bilmekte fayda var. Birleşmiş Milletler var mesela. Birleşmiş Milletleri aldığımız zaman UNESCO'yu almak daha iyidir diye düşündüm. UNESCO, UNICEF mesela, onu bir birlikte bir bütün olarak almak mümkün. ILO, Dünya Çalışma Örgütü çok önemli çünkü doğrudan meslek eğitimini ve meslekleri ve çalışma hayatını ve doğrudan eğitime olan talebi etkileyen kuruluş. Dünya Bankası bu ihale üstüne almış olan kuruluş. Eğitimin belli paradigma çerçevesi, belli bir bakış açısı çerçevesinde küreselleştirilmesi işini. Avrupa Birliği de kendisinin özgün yaklaşımı olandır kuruluş. Dolayısıyla her birisi bizim işi, ayrı ayrı işimize yarayacak şeyler. Yani buradaki ortak çalışmamızda yapacağımız, her birimizin yapacağı çalışma ötekileri besleyici olacak. Dolayısıyla birisini birisine tercih edecek bir durumumuz pek fazla yok. Üçüncü aşama şeyimizde birer tane term paper yazacağız. Term paper'ları buradaki PhD yazım kılavuzu elinizde var mıdır? Bilmiyorum. Ben ondan da size sağlayıp dağıtabilirim. Bu bir tabii term paper'dır. Bir doktora tezi değildir. Ama hepiniz doktora aşamasında olduğunuz için bu term paper'ın doktora çalışmanıza bir girdi olması sizi ileriki çalışmanız açısından da rahatlatabilir. Bu dersi de amaçlarından birine daha ulaştırmış olur. Yani doktora öğrencisine doğrudan doktora yolunda bir katkıda bulunmak gibi bir şeysi olabilir. Yani term paper'ımızı hem küresel boyutta eğitim, changing world perspective'ler konusundan bakarak, her birimiz kendi konumuza changing world perspective, even on subject diye başlayıp bakabilirsiniz. Böyle bir açıdan getirerek şey yapabiliriz. İsterseniz bu term paper'ınızı tezinizin bir kaynak taraması. Kaynak taramasını yaptıktan sonra biliyorsunuz onların bazıları okunuyor. Bunlara birer değerlendirme yazılıyor. Veya bir project proposal'ı verebilmek için ön çalışma gibi yapabiliriz. Burada bunu son ay çok yoğunlaştırılmış olarak yapıyoruz. Ama daha evvelden de başlayıp devam ediyor. Kalite çemberleri şeklinde yaptık bugüne kadar. Quality Circles fikri Japonların sanayide kullandıkları bir fikir. Ortada bulunan bir konu herkesin malı sayılıyor. Sorumluları bununla ilgili şeyi getiriyorlar, girdileri getiriyorlar. Fakat herkesin malı sayılıyor ve herkes onu geliştirmek için katkıda bulunuyor. Dolayısıyla bizim term paper olarak ortada 4 tane term paper olacağına göre bunlar ortak malımız olacak. İlgili arkadaş bununla ilgili yaptığı çalışmaları getirecek ama öteki arkadaşlar da hep bununla ilgili düşünme, kendi aramaları, taramaları sırasında bununla ilgili bulduklarını buraya getirme, bir çeşit geri besleme yapabilme, eleştiri yapabilme durumunda olacaklar. Bu hem tez savunmasına bir baştan alıştırma gibi oluyor, hem de çeşitli bakış açıları ile irdeleme açısından çok zihin açıcı oluyor. Bundan çok yararlandı daha evvelki sınıflar. Ve doktoraya devam etmeye niyeti olmayanlar doktora yapmaya falan karar verdiler. Keyifli bir şey oluyor. Siz zaten yaptığınızı yapmakta olduğunuz için burada daha iyi gidecek zannediyorum. Şimdi şeyimiz ne oluyor? Global ödevimiz Globalization için birer tane şey seçmek. Kitap seçmek. Şurada şey yapabilirsek şunlardan hepimize çektirebiliriz de. Bu sadece örnek yalnız. Şu kısmını hadi canım çekerdi. Şu kısmını şey yap. Not dağıtım oranını değiştirdim şimdi. Aklımız sonra karıştırmak için. Şurasını evet. Kapatarak ikişer saatte dört tane çektim şimdi. İnternetten Dünya Bankası şeyine girilebilir. Ben de yardımcı olabilirim size o konularda ama bu kaynak tarama işlemi doktora çalışmasının çok önemli bir boyutu olduğu için bunu eline insanın hazır not vermek biraz amacın dışına çıkmış gibi oluyor. Onun için bir bakalım. Değişiyor çünkü şeylerdeki, internetteki şeyleri. İstediklerinizin hepsine ulaşamazsanız benim elimdekilerle bir check ederiz. Onları tamamlarım yani tamamlanmış olur. Elimizdeki bilgiler. Dünya Bankası, Avrupa Birliği, ILO ve işte UNICEF, UNESCO şeylisi. Siz kimiz nedir şeyiniz bilmiyorum ama siz esas matematik üzerinden mi diyeceksiniz, biyoloji üzerinden mi boyutu var. Zaten sonuçta kalkınma bilginin insan ihtiyaçları boyutuyla nasıl kullanılabildiğini dayanıyor. Bunun aradaki kullanılan teknoloji elektronik de olsa, bilişim de olsa yok işte efendim. Zaten bilişim elektroniğin kullanılımı aktarılmış hali için kullanılıyor. Bu da olsa fark etmez. Sonuç itibariyle biyoloji, kimya ve fizik imkanları yeni yaklaşımlarla insan ihtiyaçları için kullanılır hale getirilmektir. Buradan da Sustainable Development fikrine geliyoruz. Sürdürülebilir kalkınma. Doğal kaynaklar olsun, kimyasal ve biyolojik sistemler olsun. Bunlar üzerlerine binmekte olan yükü ne kadar kaldırabilecekler? En hızlı kaldırabilecekler, kendilerini en hızlı yenileyebilecekler ve üzerinde yaşayan topluluğa, topluma ne kadar bir hayat alanını sustain, sürdürülebilir kılacaklar. Bu önemli sorunlarından, sorunsallarından bir tanesi. Sizin alanınızda hep buna geleceksiniz. İşte Dünya Birleşmiş Milletleri şey yaparken, Dünya boyutunda yapılmış olan bir sustainable development konferansı var. Bununla ilgili şeyler yapabilirsiniz. Türkiye'deki Türkiye Çevre Vakfı bunu bütün belgelerini Türkçe'ye de çevirdi. Ortak geleceğimiz, our common future diye. Bunların bir de dünya şeysi var, beyannamesi var. Yani temel şeylerdeki, bilimlerdeki, fen bilimlerindeki yerinin algılanışındaki meydana gelmekte olan değişikliği insan hayatına, eğitime, ekonomiye, sosyolojiye, siyasete, işte efendim çevreye falan nasıl yansıyacağıyla ilgili çok geniş bir şeydir. Bu 1996 zannediyorum şimdi. Daha dilerken. Şu anda bizim yeni müfredatın amaçlarından bir tanesi olarak da bu. İlk öğretim okullarına yol alan yeni müfredatın şeylerinden birisi, amaçlarından birisi olarak da Sustainable Development tespit edildi. İşte soruyor. Şey, Birleşmiş Milletler Sıtı. Onlara da bildirildi. Ha, bu arada OECD var. OECD de var. Bu uluslararası kuruluşlar açısından. Ona da bakabilirsiniz. OECD çok dallı budaklı bir kuruluştur. Mesela onun seri ismi var. O kısım seçilebilir falan.
Bir şey, kısmı hocam?
CERI yazılıyor. Tamam. Eğitim araştırmaları kısmı var. Bir de eğitim komiteleri var. Education Policy, Education Policy Review falan şeklinde şeyler var. Bir de eğitim araştırmaları var. OECD'nin. OECD de şeydi değil. Fakat orası bir çeşit, eğer dipten öğrenmeye ihtiyacımız varsa, orası bir çeşit fikir fırını. Gelişmiş ülkelerin fikir fırını. Eğitimi nasıl istiyorlar? Bu oluşturuluyor. Yani ellerinde kendilerine veri olarak verilmekte olan teknoloji, teknolojinin gelişmesi, kendi ihtiyaçları veri olarak alıp eğitim nasıl olmalıdır yapıyorlar. Ondan sonra bunu uluslararası kuruluşlara kendi ağırlıklarını kullanarak benimsetiyorlar. Burada sadece bir komplo şeklinde benimsetme yok. Diğerleri bu konuyu çalışmamış oldukları için iyi bir teklif gelmesi zaman kabul eder durumda oluyorlar. Yani böyle şeylikler de var. Abes şeyler de var orta yerde. Ve sonradan bunlar uluslararası kuruluşların gündemine girdikleri zaman uluslararası kuruluşlar bunları uygulamaya kalktıkları zaman doğrudan onların ihtiyaçlarına göre kodlanmış olduğu için gelişmiş ülkelerin faydalanabildiği ve lehlerine olan, ötekileri de faydalanamadıkları zaman zaman da lehlerine olan durumlar ortaya çıkıyor. Onun için çok iyi bir silahı geliyor. Bunu tabii algıladılar şu anda. Gelişmiş ülkeler bilhassa da yapıyorlar. Yani bilhassa da bizim lehimize olacak olsun. Okudukça globalization ile ilgili kitaplarınızı göreceksiniz ki yani işte onun iş gücü bana çalışsın. Niye o devlet çalışsın? Bana çalışsın. Aslında gelen. Şunu bileceğini bilmesin. Bu kadarını bilmek yeter. Falan şeklinde noktalara gelebilir. Böyle. Şimdi gelecek haftaya biz birer tane bu globalization ile ilgili kitabımızı seçeceğiz. Bunlar biraz dağıttıklarım. Önerim. Kendiniz kendinize hissiniz de seçebilirsiniz. Bir kütüphaneye uğrayın. Çok güzel şeyler çıkıyor. İhtiyaç şeyleri çıkıyor. İkincisi, uluslararası kuruluş olarak neyi seçmek istiyoruz? Buna karar verebilirsiniz. Üçüncüsü de, uluslararası kuruluş için birer kaynakça da beraber hazırlamaya başlayacağınızı düşünerek, üçüncüsü de dönem ödevi olarak ne seçeceğiz? Dönem ödevinizi bunu seçenekli olarak da buraya getirebilirsiniz. Doktora konunuz belirlenmiş olsa bile seçenekli olarak bu dönem ne yapmak istiyorsunuz ona katkıda olarak? Burada hep beraber görüşebiliriz. Azami ifadeyi arkadaşımız nasıl sağlayabilecek diye düşünüyorsa, onu düşünüyorsak ona öneride bulunabiliriz. Bir 15 gün içerisinde bunları netleştireceğiz yani. Kesinleştireceğiz.
Hocam şey yapabilir miyiz? İki kişi aynı kurum üzerinde çalışabilir miyiz?
Aynı kurum üzerinde ikiniz aynı, iki kişi aynı şey üzerinde çalışırsa biz tam panoramayı elde edemeyiz. Çok fazla çünkü.
Yani şöyle mesela Avrupa Birliği ile diyelim ki Dünya Bankası mesela iki kurumu seçip birlikte
eliniz dolayısıyla mı böyle sıkıntınız evet, var yani şeyde çalışamadığınız için? Olabilir herhalde bir şey durum var. Durumsal durum var orada yerde. İki kuruluşu seçip ortak çalışmak şeklinde düşünebiliyorsunuz. Yani o Avrupa Birliği çok geniş oluyor. Evet, bir tane küçük bir tane büyük gibi almanız belki de geniş oluyor. Çünkü iki kişi çalışacaksınız ama ortak tamam kullanacaksınız.
Nasıl yapalım?
Aranızda konuşun. Onu da gelecek haftaya getirin.
Gelecek hafta o zaman biz
çözüm önerisi olarak getirirseniz. Tamam. O şekilde onu yapabiliriz. Şey olarak ilk %30, %25 ediyor. %55. %45 de turn based.
%30, %25, %45.
%30 globalization'la ilgili çalışma. Orada epey okumamız var ve epey discussion'ımız var. %25 uluslararası kuruluşlar. Ondan sonra %45 de term paper. Term paper'a gelirken daha evvelden şey aldınız mı? Bir project proposal nasıl verilebilir falan diye dersler aldınız mı? Böyle bir bilgi toplamamız lazım. Ondan sonra bu student PhD handbook diye burada hemen Hatice Hanım'dan da bulabileceğiniz bir şey var. Bir PhD tezi nasıl yazılır? Ondan sonra yazılarımızda işte daha formal nasıl olacak yazılar? Amacımız bir tez olduğuna göre bu çıkaracağımız term paper'ın bir özetini herhangi bir dergide bir makale olarak yayınlayabilecek nitelikte olmamız lazım. Yani ben işte aklımdan gelir ev ödevi olarak aklıma geldikçe yazıp ondan sonra da veririm işte hoca da kaçmak istiyorsa ona razıyım havasından biraz çıkalım. Bunu ben bir makale olarak yayınlayabilirim biraz içerisinde diye düşünürsek de daha profesyonel olmaya başlar. Yani o sizin yan görevimiz olacak ama ben term paper'ı şey yaparken, okurken öyle okuyacağım. Hakikaten bir doktora seviyesi noktaya erişilmiş mi? Verildiği takdirde işte citation alanlardan değil ama almayanlardan da olsa bir dergi bunu kabul eder, yayınlar mı diye bir ilk deneme olarak böyle bir şey yapabiliyoruz. Buna bakmış olacağım. Term paper'ınızı belirledikten sonra 2-3 tane, ondan sonra onun için hemen şey taramasına geçeceğiz. Bir şey. Her ders önce şeylerimizle ilgili, okuduklarımızla ilgili, ortak okuduğumuzla ilgili ortak olarak burada konuşacağız. Bir ortak makale seçildi. Kitaplarla küreselleşme diyelim ilgili ise belli bir süre sonra mesela belli bir süre dediğim bu mesela 15 gün sonra ilgili arkadaş bir 15-20 dakikalık bir takdim yaptıktan sonra onunla ilgili sorularla netleşmeye çalışacağız. Ve bunlar tabii özetleri yazılı olarak da verilir. Birbirimize dağıtılırsa ben kitabın okunması takdimi burada tartışılmasına not vereceğim ama dağıtıldığı takdirde hepimizin dosyasında bulunacaktır. Ve ben de tekrardan sene sonunda değerlendirirken daha yanına belki aldığım notlarla falan daha net hatırlamış olacağım. Bana da iyi olur, size de iyi olur. Uluslararası kuruluşlarla ilgili olarak da 3. 4. haftadan sonra ona da başlayacağız. Neresindeyiz, ne bulduk, ne bulamadık, nereden bulabiliriz? Geçen seneler mesela her seferinde, geçen dönemlerde her seferinde arkadaşlar birbirlerine kendilerinkini tararken nerelerde de bulunurlar. İşte web sitelerini toplamışlar, şeyleri toplamışlar. Kütüphaneleri dolaşmak gerekiyor. Burada İLO'nun bir kütüphanesi var, UNESCO'nun bir kütüphanesi var, Birleşmiş Milletler'in bir kütüphanesi var. Avrupa Birliği Avrupa Birliği daimi temsilciliği burada. Dünya Bankası'nın bir şeysi var. OECD'nin bir kütüphanesi var falan, Ankara böyle bir yer yani. Buralara da gidilebilir. Biraz emek alıyor o ama çok öğretici oluyor. Yani sonradan hiç uluslararası boyutu kaybetmeyeceğimiz bir etki bırakıyor insanların üzerinde. Bu da önemli. Yani masamıza kapanmadan çalışmamız çok önemli. Ondan sonra da işte bu şeyleri böyle her hafta bu kim ne yaptığı yaptıktan sonra da term paper'lar devreye girmeye başladığı andan itibaren de bu quality gibi oluyor. Yani term paper'ın şurasını böyle yaz, burasını böyle yaz şeklinde oluyor. Ve term paper'ınızı dönem sonundan 15 gün evvel verdiğiniz takdirde, yazılı olarak verdiğiniz takdirde ben okuyup dönem sonunda size veriyorum. Final imtihanımız olmadığı için de final imtihanlarının bitiş gününde siz istediğiniz düzeltmeleri yapmış olarak bana final olarak getirebilirsiniz. Tabii final imtihanlarının son günü, yani evet, final imtihanlarının son günü. Ondan sonra bir haftada zaten not verme süresi oluyor. Ben de o haftada şey yapıp okuyup değerlendirebiliyorum. Ondan da faydalanmanız, yani son günlere kadar sıkıştırıp da sonra elinizde ne varsa onu getirmektense bundan faydalanmanız iyi olur. Çünkü çok fazla danışmanlık hizmeti alma imkanı olur bu sırada. Şurasını böyle yapalım, şurasını böyle yapalım diyebilirsem. Birer kompozisyon kitabı bulup oradan mesela işte paragraf nedir, bir yazı yazılırken giriş çıkış paragrafları nasıl yazılır, bir taslak yapmak nedir, outline yapmak nedir, sonuç kısmını yazarken işte genel değerlendirme, hüküm ve hükmün altında öneriler getirme işlemi nasıl yapılıyor, bir kaynakça nasıl yazılır, o PhD kitabında da var. Bunlara biraz dikkat etmek lazım. Bunlara çünkü dikkat ederek şey yapacağına.
APA formatında.
APA formatında kullanıyoruz. Evet.
Onu zaten biliyoruz yani. Evet. Kullandığımız.
Evet, evet. O açıdan şu tarihli bir sinedeyiz.
Ben varım ama. Ben çok seri kullanamıyorum. Biraz daha kaynaktan yardım alarak. Çünkü master tezi yazmadım ben. Lisans sonrası doktora programıyım. O yüzden ben en başlarda biraz takılacağım ama artık şey yaparım.
Olur. Yani onların hepsi aşılır. Sonuçta bunlar şekle dair hususlar. Ama tabii şekil çok önemli. Bu açıdan. Önemli. İşte bir de yazı yazma tabii. Yani akademik kariyere bir çeşit girmiş olursunuz. Akademik kariyerin esası doktoradır. Ondan sonrakiler artık üniversitede çalışmanın çeşitli ilerleme aşamalarıdır ama esası doktoradır. Onun için artık eli kalem tutan ve ondan sonra hep yazı çiziyle uğraşacak insanlar olarak bu aranıyor. Aranan bir özellik. Bunu da burada geliştirmeye çalışmış oluyoruz.
Hocam bir şey önerebilir miyim? Burada Academic Writing Center var. Oradan bir arkadaşımızı biz şey yapsak, konuşsak, ayarlasak, o gelip bize bir burada seminer verse bu konuyla alakalı, bu bahsettiğiniz konuyla alakalı.
Evet.
Çünkü onlar veriyorlar böyle dönem dönem seminerler.
Bir de bizim bölümden ders alıyor bir arkadaş oradan. Ondan istersek
mesela
yapabilir
yani.
Ben de memnun olurum. Çünkü hiç olmazsa ortak bilgimizin neyin üzerinde devam ettiğini bir daha check etmiş olurum. Hı-hı. Yani neyi bilmemiz gerektiği konusunda fikri net olarak bu işi yapmış olurum.
Yani daha önce biz İyi katıldık olur. Bu tarz seminerlere. Aslında elimizde şey, yani benim mesela var elimde doküman olarak da. Hani en kötü durumda öyle bir şey ben de belki yapabilirim. Çok hani bir şey fark etmiyor. APA'de biraz değişiklikler oldu falan gerçi ama Ama yani hani işin profesyonelinden öğrenmek.
Olur ama ya bu seminerlerin benim süresi olacak tabii.
Hayır, bir ders saati mesela. Yani bugün 3 saatimizden bir tanesini mesela yarım saat, 20 dakika o kadar sürüyor.
Belgeleri de getirerek yani hangi belgeleri kullanacağım. Çok memnun olurum. Hepimizin ortak hiç olmazsa referansımız belli olur.
Tam da en yeni, yani sonuçta APA'nın da birçok edition çıkıyor. Takip edemiyoruz. Onlar çok birinci elden her şeye çok hakimler. Hem de görmüş oluruz. Ben sürekli gidiyorum düzelttirmeye ama onlar düzeltiyorlar. Gene işte el alışkanlığı böyle bir şey yapıyoruz. Gene çıkıyor ortaya. Ama onlar en son çıkanları söylüyorlar. Mesela nasıl işte internetten referans verilir. Biz direkt senin adını yazıyorduk. Öyle değil. Online yazıyoruz. Aşağıya yazıyoruz falan. Değişik küçük noktaları çok iyi gösteriyorlar.
Tarih yazmak lazım.
Tarih
ben de onu söyleyecektim ya, bu tarihsiz de web sitesi verme işini kabul edemiyoruz maalesef çünkü içindeki malzeme değişiyor.
Evet.
O hiç olmazsa tarihe referans vermek lazım. Bir de kaynakçalarda sadece şeye internete yüklenmeyelim. Özellikle Türkiye ile ilgili bilgilerin çoğu internet üzerinde gözükmüyor. Kitaplar, makaleler pek çoğu girmiş değil. Eğer belli bir dergi kendisi olarak girmişse oradan bulabiliyorsun ama gazetelerde yığınlarla şeyler çıkmış efendim, öğretmen, hocaların yazmış oldukları çeşitli eğitimle ilgili olmayan dergilerde çıkmış olanlar var. Google'dan bazı şeyler de yakalanabiliyor ama hepsini de çıkaramayabiliyoruz. Onun için biraz daha kütüphane işine de ağırlık vermenizi rica ederim. Şimdi ilgi alanlarımıza bakın, buraya dönem başında bir kurs lazım diye yazmışım. Kendiliğinden çıkmış oldu. Orta yere ne yapacağız? Gelecek hafta bunları konuşacağız. Şimdi eğilimlerimize göre bir kitap seçmeye yardımcı olmak için şu elimizdekilere bir bakalım isterseniz. How Globalism and Tribalism are Reshaping the World. Ben konulara sadece değineceğim. Globalization kendisine rakip olarak milli devletleri aldı. Ve ulus devletin artık şeyinin devrinin geçtiğini iddia ederek başladı. Bu bir şekilde paradigmanın kendisinin bir çıkarsaması olduğu kabul edildi. Fakat zamanla görüldü ki bu siyasileşmiş bir aşırı baskıdır. Milli devletlerin rolü kalkmamıştır. Fakat küresel kuruluşlar ve küreselleşmecilik milli devletleri ortadan kaldırma yönündeki eylemini devam ediyor. Hiç sanki böyle bir şey olmamış gibi, ilk varsayım doğruymuş gibi biliyor. Onun için globalizm dünyayı üç yönetim kademesinde görüyor. Birincisi global level, ikincisi regional level, üçüncüsü de local level olarak. Local level bir yerde tribalizmi şey yapıyor. Bu biraz burada vulgarize etmek için böyle söylemiş, dikkat çeksin diye. Local level tribal şeyi yapıyor. Halbuki insanlar milletler olmayı da milletler olmak ve milletlerin ortak çıkarlarına ve ortak katılımlarına dayalı milletler üstü teşkilatlar üzerinde çalışmak, bölgesel büyük kuruluşlar üzerinde çalışma noktasına gelmişken sırf milli devleti ortadan kaldırsın diye bir tribalizm ortaya çıkıyor. Ve bu bir teorik bir şey değil. Bu bir hani varsayım veyahut da olabilirlerden bir tanesi değil. Gündelik hayatımızda ve bütün ülkelerin gündelik hayatında yaşanan bir şey. İşte yok Kürtçülük, yok Alevicilik, yok bilmem ne falan. Biz bunları zannediyoruz ki bizim kendi sorunlarımızdır. Halbuki bütün dünyaya bu şekilde saldırılıyor. Amaç milli devleti zayıflatmak. Sadece Türkiye'yi değil, bu bütün ülkelerde var. Türkiye işte sağlam bir devlet yapısına sahip olduğu için ya da çok merkezde olduğu için ve bu merkezin parçalanmasından pek çok başka devletlerin menfaati olacağı için daha şiddetli bir baskı alıyor. Fakat bütün ülkeler bunu alıyorlar. Buna Amerika'sı dahil yani. tutuyor Meksika, ben ayrılacağım diyor mesela, işte efendim güney eyaletlerinde kıpırdanmalar meydana çıkabiliyor, bilmem Kanada'da ben Quebec ayrılacağım diyor falan diyor, yani bunlar var. Orada kendiliğinden çıkıyor, biz de uyarılmaya çalışıyor. Bu aradaki fark. End of the Millennium, geçen bin yılın bir panoramasını veriyor burada. End of the Millennium ve nasıl Enlightenment döneminin, aydınlanmacılık döneminin ve bunun devamı olan işte Industrialization, pozitivizm vesairenin aşılmakta olduğunu ve yeni bir şeye girmekte olduğunu anlatıyor. Bu temel bilgileri, temel tarih bilgileri, efendim sosyolojik bilgileri falan tam tamam olmayan insanlara iyi bir panorama oluyor. Geçmiş bin yılda neler olmuş bitmiş, 2000'li yıllara neler değerlendiriliyor, 3. bin yıllar falan. The Power of Identity, kimlik meselesi. Bu bir güçtür. Kimliğini nereye bağlarsan o hem senin gücündür, hem bağladığın yerin gücüdür. Hem de zaman zaman güçsüzlük unsurları da olabilir. Küreselleşmecilerin yaratmaya çalıştıkları yeni identiteler var şu anda. Mesela devletler üstü bölgecilik. En çok bunu Avrupa Birliği'nde görüyoruz. Bir yeni Avrupalılık şeysi yaratmaya çalışıyorlar. Bu arada bunlarla rekabet etmekte olan, mesela yeniden kendini eskiden 20. yüzyılda ne yapıyorduk? Bütün insanlar kendilerini milletleriyle tanımlıyorlardı. Şimdi tekrardan dinleriyle tanımlaması gibi bir noktaya geliyor. Dikkat ederseniz bu çekişme onu gösteriyor çok. Hatta mezhepler çatışmasına gidebilecek bir durum da var. Hem doğuda hem batıda. O tip şeyleri, yani şu anda verdiklerim örnek, o tip şeyleri nasıl identity'yi belirlediği ve bunun nasıl bir güç unsuru olduğu, insanların nasıl algıladıkları ile ilgili. The Rise of the Network Society kastelsin. Network, şebeke olarak alınıyor Türkçe'de. Network Society, bir işi yapmak için İnsanların artık şirketleşmeleri veya tek birim içerisine kapanmaları değil, aynı işin pek çok boyutunu şebekeler halinde herkes kendi yaptığı işi iyi yapıp birbirine bağlanmak suretiyle katkıyla yaptığı, herkes kendi başına çalışıyor veya herkes küçük işletme olarak çalışabiliyor. Ama büyük bir işi herkes bir parçasını kendi iyi yaparak veya ona ortak olarak yürütebiliyor. Network Society bu üretim için.
Bunun Division of Labor'dan farkı mı hocam? Onda da aynı şey yok muydu? Yani Max Weber bunları getiriyordu, Division of Labor işini. Bunun söylediği fark mı oradan mesela?
Ondan Max Weber'inkisinde genellikle büyük kuruluşlar alınmıştır. Aha. Büyük bürokrasi, devlet bürokrasisi artı büyük şirketler bürokrasisi dikkate alınarak yapılmış bir Division of Labor vardı. Bu Division of Labor'da insanlar belli bir kuruluşun içerisindeki bir dişiliği oluşturacak şekilde bunların görev tanımlarını ellerine vermiş oluyor. Job description'ı, job specification'ı ve CV'si insanların çok küçük itemler üzerine oturuyordu. Şimdi ise küçük kuruluşlar, küçük işletmeler söz konusu. Bu küçük işletmeleri serbest piyasada tamamen serbest olarak belli işlere aday olmaları ve o işin o parçasını almaları. Küçük parçasını almaları. Şirket size bu iş var, gel buna otur, sadece bunu yapacaksın demiyor da siz diyorsunuz ki ben şu küçük işleri yaparım, piyasaya çıkıyorum, bunu alıyorum. İstediğiniz zaman genişletebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Ve küçük işletmecilikte öyle bir boyut var ki bir işi başından sonuna kadar götürebilme yetenekleri de olacak. Herhangi bir şey küçük işliğinin bir küçük işini yapabiliyor olursunuz. O sizin perfection noktanızdır. O sizin competitive tarafınızdır. Ama bir işletmecilikte pazar araştırmacılığından, risk almaktan, finansmanı bilmem nesi, en sonunda marketinginden çıkıp feedback verecek noktaya kadar bütün işlemi yapabilecek durumda da olması lazım bir şirkette. Kendi en iyi yaptığını input olarak koyar, başkalarının iyi yaptıklarını da dışarıdan outsourcing diye alır. Toplumunda yapar. Bu insanlara ilk defa olarak büyük örgütlerin bürokrasisine tabi olarak küçük işleri yapmakla yükümlü insanlar olmaktan kurtarıp kendi işlerini başından sonuna kadar planlayabilmek gibi bir büyük perspektif getirdi. Ve esas sanayi devriminde var olduğu söylenen individual bireycilik esasen pek de yoktu. Şimdi çıkabiliyor ortaya individual. O devirde olduğu varsayıl individual sermayesi olan individual olabilmişti. Şimdi küçük iş yapan, sermayesi olmayan, risk alabilen insan da birey oldu. O zaman bunlar olamıyordu. Sermayesi olmayan birey olamıyordu. Fiilen. Kendilerine individuals denip duruyordu. Oy verdikleri için herkes ayrı ayrı oy verdiği için deniyordu. Ama siyaseten ekonomik olarak individual olamamıştı insanlar. Ekonomik individualizm ancak şimdi dönemimizde mümkün olacak. O da sahip çıkabilirsek. Çünkü bu sefer de küreselleşmenin getirmekte olduğu bir takım kalıplar var ki bu da insanı bulunduğu yer, bulunduğu pazar, sahip olduğu teknoloji düzeyi itibariyle kısıtlayıcılıklar getiriyor. İndirekt olarak getiriyor ve bunlar da kısıtlıyorlar.
Yani bir unity yaratma yolunda.
Evet, bu da yönetiyor. Bu da yönetiyor. Fakat bunu aşmakta tabii hürsün.
Ya bir örneklilik, unity.
Ha evet, uniformity.
Uniformity, pardon hocam.
Evet, burada da teklifleşme noktasına geliyoruz.
Yani globalizmin belki de hani taşıdığı, getirdiği tehlike.
Tehlikelerden bir tanesi de o. Burada çok hoş bir örnek var. İşte efendim Amerika'da Çin'i eleştiriyor. Üniversite profesörleri işte hepsi aynı üniformayı giyiyorlar, daha yeni çıkardılar üniformalarını ama bundan 10 sene evveline kadar hepsi aynı üniformayla kadın, erkek aynı şeyle yaşıyorlar ve başka da bir giyecek elbiseleri yok. İşte komünizm şöyle kötü bir sistemdir, böyle bilmemizdir, insanları böyle yapar diyor, anlatıyorlar. Oradan konferans salonundan bir öğrenci kalkıyor diyor ki, kapitalizm de aynı şey oluyor. Hepimiz blue jean giyiyoruz. Başka bir şey
değil. O zaman markaların etkili oluyoruz.
O markalar insanı üniformize edebilir veya siyasal sistem üniformize edebilir. Esas olan insanın kendini ortaya koyacak bağımsız ortamların olmamasıdır. Kapitalizm de aynı noktaya getirebiliyor insanları yani. Şu anda zaten zihinlerde bu teklifleşmeyi yaratmakla meşguller. Ve eğitime verilen, eğitimin globalizasyonunda uluslararası kuruluşların şey yapmakta oldukları, getirmekte oldukları şeylerin bir kısmı da bu, bununla ilgili. Nasıl tek tip davranışı ve düşünceyi getiririz? Robotlardan bahsetmiyorum. Tek tip frameworklar içerisinde çalışmaya alışıyor. O zaman pazarların kullanılması kolay oluyor. O düşünce tarzı.
Uygulama alanı genişliyor. Çünkü herkes aynı tepkiyi verecek esasıyla
yola
çıkıyorlar.
Aynı tepkiyi verecek. Aynı birikimlerden soyutlanmış olacak. Aynı tür birikimlerden soyutlandığı için insanlar kendilerinde eksiklik hissetmeyecekler.
Mesela dışarıdan bir öğrencinin kendisine yönelik okuduğu bir kitap kesinlikle o çerçevenin içine girmeyecek. Öğrenci sadece belirlenen şeyleri okuyacak, belirlenen bilgileri alacak ve bunların içeriği kapsamında bir şeyler verecek. Yani kişilik olmaktan uzaklaştıracaklar bir anlamda.
Ama artık çok ekstrem boyutu o, evet.
Ama şey oluyor hani Biz mesela, ben öğretmenlik de yapmıştım bir dönem. Öğretmen olduğunda her öğrencinin çok farklı ihtiyaçlarının olduğunu gözlemliyoruz ister istemez. Çok farklı bir kültür getirdiğini görüyoruz sınıfa. Ve onların çok farklı beklentileri oluyor. Yani bizim verdiğimizi çok kolay alan da oluyor, çok zorlanan da oluyor, kendisinden bir şey katan da oluyor. Hani bu çerçeve içinde sanki vereceğiz, alacaklar. Hiçbir şey, yani hiçbir sorun çıkmayacakmış gibi bir düşünce ortaya çıkıyor benim anladığım kadarıyla.
Şimdi yani çok standartize her şey yaparsan öyle olabilir. Tabii bunun da bir uniformization'ın da bir çeşit sonunda diktacı yönetime dönüşme ihtimali var. Fakat çeşitlilik de olduğu için etrafta, yani durmadan yeni bilgi üretiliyor, gören de o şey. Burada insanların seçme hürriyetini kullanabilmeleri ve bu seçme hürriyeti de küçük noktalarda değil de, yani bir odayın diyelim ki 50 boyutu var, bu 50 boyutundan ben işte 49. boyutuna bakmak istiyorum, ben de 50. boyutuna, ben de 1. boyutuna bakmak istiyorum aşık. Buna bir eleştiri getirebilmek, bambaşka bir şeye bakabilmek, kendisini bütün bunların üstüne çıkarabilmek, dışına çıkarabilmek gibi şeylerden bahsediyor burada. Individualizm bu. Ama mesela insanları eğitimleri sırasında bunları insani, milli, kültürel, dini bir takım şeylerden soyutlayarak getirirsen, bu insanlar ellerindeki bilgiyi sadece kendilerine nasıl ekmek parası getirir götürür, işlerini nasıl yapar yaptırır indirgeyerek düşünebilirler. İsterseniz ona bir 500 tane seçenek verir. Bu 500 seçenek o noktada değerlendirilir sadece. Burada esas kişilere verilecek olan temel değerler meselesi. Ve bunlar temel değerlerden yaklaşan, bu temel değerleri hiçbir surette doğrudan hedef almayan, doğrudan cephe almayan, buna karşılık esas küreselleşme, gelişmecilik, işte ilericilik, bilmem postmodernizm şudur budur diye yitirilen bir takım kalıplar var ki bunlar insanları zayıflatıyorlar. Mesela bundan 100 yıl evvel insanlar hayat şartlarını irdeleyip bu hayat şartlarını beğenmedikleri takdirde ördüklerini harekete geçebilen insanlarken, şimdi bunlara bir spor, bir müzik, bir tüketim, işte mağazalardan alışveriş imkanı verdiğin zaman bu insanlar çeşitli işler yapmakta olan, individual olarak bu seçeneklerden, işte ben spor seviyorum deyip spora giden, ben alışveriş seviyorum oraya gidiyorum diyen, fakat esasen pasif olan insanlar, esasa yönelik hiçbir şeyde etkide bulunamayan insanlar, ne yapar 50 çeşit şeyde yapsa esasa yönelik bir şey yapmayan insanlar. Halbuki daha evvel bakıyoruz, bu insanlar ellerinde fazla imkanları yok, fazla seçenekleri de yok, fakat esasa dair bir şey yapmakla meşgul olabiliyorlar. Onun için siyasi individualizm o devirde daha fazla, ekonomik individualizm yok. Onun için şey yapıyorlar, ikide bir tepki gösteriyor. Şimdi ise seçenek çok, ekonomik individualizm için hem teknoloji altyapısı hem business life çok fazla imkan veriyor. Buna karşılık siyasi sistem, kültürel sistem ve sosyal sistem kapanmakta olduğu için, etraflarında teknikleşerek kapanmakta olduğu için şey yapılamıyor. Mesela diyor ki end of the history diye yazdı değil mi şey? Fukuyama. Japon kökenli bir Amerikan tarih felsefecisi End of History diye yazdı ve bu dünyada çok büyük yankıları falan filan oldu bu kitabı.
Çok tartışıldı.
Çok da tartışıldı edildi. Söylediği şu: dünya artık tek sisteme, bu tek sistemin de tek formuna, kapitalizmin de tek formuna indirgenmişti. Herkes aynı sistemi yaşayacak, aynı şeyi yapacak. Bundan kurtulmak, böyle bir şeyden kurtulmaya çalışmak zihinsel olarak bile güç, bir de düşün bunu hayat tarzı olarak yapmaya çalışacak. Bu da güç. Böyle artık felsefi boyutları, bunları böyle kalıplaştırarak kafanda düşünme, ama dediğin kısmen doğru, kısmen biraz genişleterek düşünmek lazım. Çocuklara uniform bir şey verdiğimiz zaman onlara uniform bir bilgi vermiyoruz. Onlara uniform bir lifestyle veriyoruz. Çeşitli bilgi veriyoruz, uniform lifestyle veriyoruz. Çünkü tek kapitalizm sisteminin tek düşünce tarzı, tek menfaatler ilişkisine indirilmiş oluyor. İşte bu yeni dünya düzeni falan okumak isteyenler de varsa, Amerika'nın çıkarmış olduğu bu yeni dünya düzeni, işte Büyük Ortadoğu Projesi bilmem ne, bunları da subtopik olarak bu globalization'la beraber okuyabilirsiniz. Çünkü şu anda globalization'ın practice'e konulan tarafı. Globalization'ın iki çeşit size takdim edildiğini göreceksiniz. Bir pembe boyutlu olanı var. Yani işte istediğin yerde kazan, istediğin yerde otur, istediğin yerde çalış, istediğin yerde ye falan olanı var. Bir de bu şekilde dünyanın her şeyini ben Big Brother olarak kalıplarım, bunu size sunarım, siz de onu oynamak zorundasınız diyen zorbacı tarafı var. Hangisi galip geliyor? Hangisine doğru yatıyor dünya şu an?
Belki şey de okunabilir biraz, yani bilimsel bir metin değil ama 1984 George Orwell.
Evet, galiba. Onu da eğlence için arada okuyabilirsiniz.
O da,
o da çok ilginç. Güzel, sembolizmi çok evet. Güzel tabii. Şu anda tekrardan geldi, 1984'te gelmediyse de 2004'te geldi evet. Zamanı. Ama 1984'te başladı.
Evet.
Aramcağızın görüşü 1984'te başladı bu olayların hepsi. 80'lerin başı falan dedi. O orada tam yani çok güzel rast getirmiş. Longitudes and Attitudes, Exploring the World After September 11. Bu Tom Friedman'ın şeylerinden bir tanesi. Lexus and the Olive Tree, Understanding Globalization. Bu globalization'ın ilk ana kaynaklarından, kaynak kitaplarından bir tanesi. Lexus bir marka. Olive Tree'de tabiatı, doğayı simgeleyen, aynı zamanda da barışı simgeleyen bir şey olarak. Doğa, insan değerleri, doğa değerleri ve yeni sanayi arasındaki çelişkiyi ortaya koyan bir kitap. İlk temel kitaplardan birisi. Bu sayılabilir. The Clash of Civilizations and Remaking of the World Order, Huntington'ın.
Medeniyetler Çatışması.
Bu Medeniyetler Çatışması Türkçesi de var. Bunun. Ama esas büyük olanı, bir çeşitli makaleler toplanmış olanı var. Bir de kendisinin yazmış olduğu var. Onun da Türkçesi çıktı ama bu da ilginç. Fakat gene de globalization'ı anlamadan bunu anlamak zor. Şimdi bu tip insanlar Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order dediğin zaman globalization'ı da aşmak suretiyle globalization'ı ben nasıl kendi menfaatlerim istikametinde yönetirim? Remaking of the World Order diyor adam. Ben bunu remaking ile meşgulüm. Ve bunun içinde çeşitli stratejiler çıkarıyorum diyor. Bir tanesi de Clash of the Civilizations diyor. Clash of Civilizations diyor bir tanesi. Medeniyetler çatışması. Medeniyetler çatışması peki niye yok? 1991'e kadar da birdenbire oldu. Birdenbire böyle bir şey yok. Bu varsayılıyor, üzerine yatırım yapılıyor, üzerine faaliyet kuruluyor, ondan sonra olmaya başlıyor. Değil mi? Sen deseler, mesela sana deseler ki sen öbür günden itibaren erkeksin. Ondan sonra bir noktada sen hayır öyle değil, böyle demeye başlıyorsun. Ve bir clash çıkıyor ortaya. Orta yerde clash yokken clash üretilebilen bir şey yani. Bu böyle bir şey. Bu tip insanlar, bu Samuel Huntington falan, her ne kadar üniversite hocalılarsa da bunlar esasen CIA içinde yazan insanlar ve verdikleri bir takım bilgiler. CIA'nin programı onun için çok önemli zaten. Onun için okunuyor çok fazla. Çünkü ne yapacak Amerika? Bunların altından öğreniyoruz. Yani ben bunları yapacağım diye ilan edecek hali olmadığına göre. Buradan öğreniyoruz. Globalization, Information Technology and Development diye Jeffrey James'in bir kitabı var. Eğer okumadıysanız sizlerin bu tip şeyler okumuş olmanız lazım aslında. Okumuşsunuzdur bugüne kadar. Okumadıysanız biriniz deneyebilirsiniz. Social Change and Development. Bu herhangi bir şekilde sosyal bilimler sahasından gelmeyenlere faydalı bir kitap olabiliyor. Globalization öncesi ve globalization, yani industrial age ve
information
age'de social change nasıl oluyor? İşte iş hayatı nasıl değişiyor falan şeklinde. Bu daha bir basit bir kitap ama okuma böyle bir background'dan gelmiyorsanız faydalı olabiliyor. Joseph Stiglitz bu IMF'nin başkanı olarak emekliye ayrıldıktan sonra veya IMF'nin başından ayrıldıktan sonra Dünya Bankası'nın da aynı zamanda bir sürü başkanlığını yapmış. Globalization and its discontents. Küreselleşme ve söylemedikleri diye bir küreselleşmenin eleştirisini bu uygulayıcı, bununla görevli kuruluşların yaptıkları açısından irdeledi. Eğer bir iki bir şey okuduysanız, bir iki makale, bunu okumak faydalı, ekonomik ağırlıklı, tabii finans ağırlıklı oluyor. Evet, faydalı bence. Article'lardan mesela şurada Helena Kane Finn diye bir kadının şeysi var, dördüncü şey olarak. US-Turkish Cooperation in Higher Education, A Model for Progress. Şimdi böyle şeylere rastlayacaksınız sık sık. Niye mesela oturur bu kadın dünyanın şu ülkesiyle model kurar da progress bilmem ne falan filan yazar. Eskiden böyle şeyler yapılmazdı, şimdi yazıyor. Bunlar şimdi ileriye yönelik olarak hiç temel stratejilere, temel politikalara değinmeden ülkeleri eğitim, higher education kısımlarını karşılaştırarak yeni bir model önerdi. Ama bu model temel globalization'ı yönetmek isteyen kuruluşların modellerine bağlı bir model olarak çıkıyor genelde. Buradaki şey nedir mesela? Cooperation in higher education, a model for progress. Turkish American scientist de getirmiş, bunu konuşmuş. A model for progress. Şimdi buraya dönüp baktığınız zaman burada ortak çalışmaktan kimin yararı var, ne kadar yararı var diye bakacağız. Türkiye'nin yararı var yeni bir takım bilgiler edinmek için. Çünkü kendisi teknoloji bakımından daha geri. Amerika'nın ne yararı var? Amerika'nın yararı var, bu scientistler mesela yapacakları araştırmaları yurt dışında yayınlayabildikleri takdirde önemliler. Yurt dışında yayınlayabilmek için de o dergileri ve o çevrelerin ihtiyacı olan bir konuda çalışmış olmak durumundalar. O ne olmuş oluyor bu? O zaman buradaki senin ülkedeki altyapını, artı beyin gücünü kendi ihtiyaçlarına yönlendirerek araştırmaları yaptırmak gibi büyük bir alanı, büyük de bir menfaati var. O setup'ı Amerika'da kurmaya kalkışsa, yeni baştan senin için yapacağı maliyetten olduğu gibi kurtulmuş oluyor. O çalışma o yüzden orası için yapıyor. Sen de burada bir fakir memleket olarak bütün bunun altyapısını kurmuş ve bunun ürününden faydalanamayan insan durumunda düşüyorsun. Çünkü teknoloji level'ın daha düşük. Onu kullanamıyorsun. Böyle bir şey olabilir. Artı universities dediğin zaman üniversitelerde daha çok gençler okumakta olduğu için burası esasen beyin gücü kaynağıdır. Adam niye senin gelsin de basit işçine talip olsun, onunla işbirlikleri arasın. Geliyor en yüksek yerle baş bir işbirliği arıyor ki beyin gücünü çekebilsin. Hazır, yetişmiş, etmiş, beyin gücü sıfır maliyetle alır. Değil mi? Onun için bu tip şeylere bu açılardan da bakacağız. Bakmayı öğreneceğiz. Benim menfaatim ne kadar olacak, onun menfaatim ne kadar olacak. Şimdi bunları öğreniyoruz. Win-win principle, win-lose principle, efendim lose-lose bilmem principle falan filan. Efendim herkes win-win principle'a geçiyor birden. Ne kadar win ediyorum, çok iyi bir bilgi yazmış. Bu onun için kendi eğitimimizi, kendi memleketimizin çıkarlarını vesaire diyeceğiz. Tamamen kapalı olarak, ama benim menfaatim daha az, tamamen kapanmak da mümkün değil. Dünya zorla açıyor, medya dolayısıyla açıyor, insanların ihtiyaçları dolayısıyla açıyor, etkileşimler dolayısıyla açıyor. Dolayısıyla ben bu şeyimi nasıl maksimize ederim? Nasıl o süreç boyunca, o işlem yürüdüğü süreç boyunca ben menfaatimi adım adım takip eder, her seferinde azamisini alabilmeyi yönetirim bu noktaya. Dünya Bankası'nı falan çalışırken göreceksiniz ki bu adamların esas işi bu bilginin nereye aktarılacağını yönetmek. Bir sürü iş yapıyorlar, bir sürü raporlar falan, ama bu nereye aktarılacağı çok önemli. Şimdi bir de. Kim sahibi olacak, kim kullanacak, kimin lehine kullanılacak? Şeysi çok önemli. Dünyada bu çok önemli hale geldi. Bizim Türkiye'de çok zayıf bir noktamız olduğu için belki sık sık geleceğiz bu noktaya. Hiç bu Angus Madison, Income Growth, Income Gaps and Ranking of Nations. Bu 20. yüzyılın bir olayı. Ülkelerin nasıl rank edildiği income'larına göre. Development under development. The political economy of global inequality. Burası şu anda işte colonial, post-colonial, colonial ve global dönemleri bir şeysini, ekososyopolitik şeyin değerlendirmesini yapıyor. Globalization, development ile underdevelopment, Batı ülkelerinin bir tanımı. Diyor ki ben developed'ım diyor, hakikaten de developed noktalarda. Böyle bir tanıma oturttuğu zaman herkes bir renge girmiş oluyor. Ve bu renk öyle bir renk ki, hani the power of identity diye de bahsettik ya. Öyle bir renk ki bu, sizin her şeyinizi birden diğer insanların gözünde belirlemiş oluyor. Bir tek income'ınıza bakıyorlar. Bir tek income'ına baktığı halde senin her şeyin bu renkin içerisinde tanımlanmış oluyor. İşte coğrafyanda, kültüründe, renginde, cinsinde, efendim insan olarak değerinde her şey bunun için. Tarihin, mahallin, hepsi bunun için. Dil, hepsi. Böyle bir noktaya getirebiliyor bu identity insanları. Bu işte 21. yüzyıla girerken hala 19. yüzyıl tanımlarını da beraberimizde taşımakta olduğumuz ilgili bir örneklerden bir tanesi. En sonda mesela şey var, Brasides diye bir Yunanlı'nın. Integrating Technology and Teacher Education. Bu tip şeylere de çok bu açılardan bakmamız lazım. Teacher Education'ı yaparken siz ne istiyorsunuz? Yani küresel boyutta ihtiyaçlarımız, ülke boyutunda ihtiyaçlarımız ve öğretmen boyutunda görüşler olarak bunu nasıl bağdaştıracağız? Gibi şeyler. Yani örnekler bu tip var. İhtiyaçlarınıza bakın. Küreselleşmeyle ilgili ne öğrenmek diye daha çok ihtiyacınız var. Tezimiz, bundan sonra yapacağınız şeyler falan. Sonuçta küreselleşmeyle ilgili kitapların hepsi aynı noktayı anlatıyorlar. Ama siz kendi bulunduğunuz açının ihtiyaçlarını düzeltip o düşünüp oradan başlayın. O size bir şey yapsın. Katkıda da
bizim buluşsun. Çok temel, yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz da bizim çok temel bir şeye ihtiyacımız var. Yani endüstri devrimi de dahil olmak üzere işte o zamanki pozitivizm, modernizm vesaire ondan sonra gelen kavramlarla birlikte çok temel bir kavram bilgisine ihtiyacımız var. Yani biz ben kendi adıma.
Ben de. Yani işlediğiniz derslerde büyük sorun oluyor. Çünkü evet. Bu kavramların tam oturmamış olması yorum yaparken sıkıntı yaşatıyor. İşte epistemolojisi, ontolojisi derken onların geldiği noktalar, kavramlar falan hepsi bir şekilde oturmak zorunda kalıyor.
Yani şöyle,
bu social change and development iyi olabilir o zaman size.
Evet, aynen.
Globalization and its discontents konusunda geçen sefer kendisi İngilizce öğretmeni olan ve başka da sahalara bir süredir İngilizce öğretmeni olan, kendisi başka sahalarda çalışmamış olan bir arkadaş bunu aldı, bu işte bilsin ki. O kadar yararlandı ki tamamen bambaşka ufuklarda şey yapabilir, kılıç sallayabilir olabilir. Ona oldu. Yani bu korkulacak bir şey hiçbir surette yok. Şimdi şöyle düşünün. Bunu, bu kitabı dışarıya çıkıyor, bir düz vatandaş alıyor, ortaokul mezunu, lise mezunu, onu okuyor, kendine göre anlıyor. Yani doktora seviyesinde bir şeyi, öğrenci bunu anlayamaması gibi falan bir şey yok.
Yani şöyle hocam, hiç bilgili değil, yani hiçbir bilgimiz yok değil. Var ama o kadar parça pinçik ki,
bir bütün... Bizim o eğitim, onun için dedim daha başta anlatırken, bu konular gelip de burada, sizler takdimlerinizi yaparken veya tartışırken konular geldiği zaman, ortaya çıktığı zaman ben bütünleştirici şekilde bunlara yorumlar ve bir takım ilkeler veya bir takım birkaç adım halinde özetler getireceğim diye. Çünkü bu çok kuvvetli bir lise kültürü eğitimine dayanması gerekiyor. Üniversitede de herhangi bir alanda, hangi alanda olursanız olun, bir humanities dersi, bir işte ne bileyim civilizations dersi almış olmaya gerektiriyor. Bunların hepsini burada tamamlayamayız. Çünkü bu kendi dersinin amaçları olan bir şey. Onun için ben bunların bu bütünleştirmesini burada yapacağım. Sizler de bunları okuduğunuzu hatırlayacaksınız o zaman zaten. Bilmediğiniz şeyleri söylemeyeceğim. Bildiğiniz şeyleri söyleyeceğim. Bizim bu bakış açımızdan bunları bir bağlayıp yollarını yapıp üzerlerine koyacağız. Bunun bizim lise eğitimimizin maalesef her şeyleri bölük verip hem analizini hem sentezini öğrenciye bırakan, yapısından kaynaklanan bir şey. Öğrenci ne sentezini analiz öğrenmediği için bir sürü nokta nokta bilgi öğrenmiş oluyor. Bunu yapacağız burada. Yine de şeyinizi öğrenin. Bir kütüphaneye uğrarsanız şey yapabiliriz.
Evet, kütüphaneye bakalım.
Devam edelim mi? Yoksa bugün için tatil edelim mi?
Bilirsiniz hocam.
Bir saat kütüphane zamanı kullansanız iyi olabilir diye düşünüyorum aslında ben.
Evet. Bence hocam çok zaten buradan oraya gitmemiz bizim 15-20 dakikamız nereden baksanız alır.
Şuradan evet, o şeyle de gidilebilir. Hı-hı. Ondan sonra da işte bir yarım saatte zannediyorum bir saatte bulunabilir. En azından bir kütüphane günler.